Ayrım 19.
Niyazi Bey'in yaralı onurunu okşamıştı bu sözler. Okul sıralarından beri Namık Kemal hayranıydı. Vatan sözü dilinden düşmezdi. Vatanı bekleyen tehlikeler henüz geçmiş değil dedi onlara. Vatana hizmetin sonu yoktur. Yerine getirmekle tükenmez. Pek yakın günlerde hepimize vatan için yeni hizmetler düşebilir. İnşallah o günlerde sizlerle birlikte oluruz. Az sonra da sizler gibi vatansever gençleri tanımak benimle arkadaşlarımı sevindirdi diyerek kalktı, arkadaşlarıyla gazinodan ayrıldı. 2 yıl aşkın bir süre geçmişti bu karşılaşmanın üstünden. 2 yıl önce ancak 10 dakika birlikte oturmuşlardı Niyazi Bey'le. Niyazi Bey yine de görür görmez tanıdı Zülfikar Bey'i. Adını da hatırladı. Sen Zülfikar Bey'sin değil mi? Dedi. Hemen ardından ekledi. Şu son 2 gündür gönüllü toplarken seninle arkadaşını hatırlamıştım. Bugünlerde karşılaşacağımız içime doğmuştu. Gönüllü taburu 27 Ekim sabahı Resne Kışlası'ndan yola çıktı. 480 gönüllüydüler. Köylerinden çıkıp geldikleri giysilerini değiştirmemişlerdi. Değişik renkte şayak ceketleri, şayak külot pantolonları, keçi derisinden başlıklarıyla askerden çok komitacı görüntüsü veriyorlardı. İçlerinden çoğu hürriyetten önce dağa çıkan Niyazi Bey'in eski yoldaşlarıydı. Niyazi Bey gibi Arnavut kökenli Müslümanlardı onlar da. 4 yıldır Niyazi Bey'in bayrağı altında 1908 Temmuz'u boyunca Ohri bölgesinin dağında bayırında yaşadıkları o özgürlük günlerinin anılarını unutamıyorlardı hala. Hürriyetin ilanından önce Osman Paşa'dan Resne garnizonunu Niyazi Bey'le birlikte teslim alan onlardı. Başlarında Niyazi Bey'le manastıra inmişlerdi hürriyet ilan edilince. O gün manastır çiçeklerle karşılamıştı onları. Kuşluğa doğru girdikleri lokantalar caddesine halk öylesine doldurmuştu ki, olsa olsa 300 adım tutan caddeyi omuzlarda halkın kucaklamaları arasında bir baştan bir başa geçmeleri öğleyi bulmuştu. Şimdi Niyazi Bey'in gönüllüleriyle Yunan'ın üstüne yürüyeceğini duyunca geride kalanlarıyla helalleşip Resne kışlasına koşmaları için 2 gün yetmişti. Büyük Prespa Gölü'nün doğu kıyısına saran gür ormanlar arasında ilerliyordu yollar. O gün akşama kadar geçtikleri her köyde 2-3 gönüllü daha katıldı birliklerine. Hangi köye uğradılarsa köyün gücüne göre ağırlandılar. Ayrılırken hayır dualarıyla uğurlandılar. Prespa Gölü'nün alt ucunda Germana köyünün girişinde kendilerine katılmak için bekleyen 11 gönüllü karşıladı gelişlerini. 8 saattir yoldaydılar. Geceyi Germana'da geçirdiler. Yalnız Niyazi Bey ile komutasına verilen 300 başı atlıydı. Bir de gerilerinden gelen Gezici Revir'in genç yüzbaşı doktoruna at verilmişti. Ordu komutanlığının birliklerinde görevlendirdiği teğmenler gönüllerin başında yürüyorlardı. Mevsimin ilk karıyla kaplıydı geçtikleri yollar. Görkemli çamların, kayınların, gürgenlerin uçları göklere varan 100 yıllık ak kavakların, orman saraylarını andıran ulu palamut meşelerinin dalları kar yüklüydü. Resne kışlasından ayrıldıklarında yağış durmuştu. Öğleye doğru kar başladı. Buz tutmuş gölün üstünü, göze hoş gelen ak örtüsüyle kar kapladı. Gönüllüleri 4 yıl önce Resne'den manastıra yürüdükleri günün coşkusu sarmıştı yine. Ne ki bu kez güle söyleye omuzlar üstünde taşınarak karşılanmaya değil, cepheye gidiyorlardı. Nedendi bu coşkuları? Nedendi bu yaşadıkları başlarını döndüren mutluluk? Kar havasında dağ gezintisine çıkmadıklarını biliyorlardı. Yarın değilse öbür gün sona erecekti bu sevinçli yürüyüşleri. Düşmanla karşılaşacak, omuzlarına çapraz vurdukları tüfeklerini kavrayıp karlar üstüne kapanarak savaşacaklardı. Aralarından henüz kimleri seçeceği bilinmeyen ölümdü, yolları ucunda kendilerini bekleyen. Oysa onların akıllarının ucuna getirmedikleri tek şey ölümdü. Evlerinden ayrıldıkları günden beri. Tüfeğini omuza vurup çapraz fişeklerini kuşanan bir kimsenin ölümü hatırına getirmemesi garip olmaz mı? En azından karşılarında kendileri gibi eli tüfekli göğüsleri çapraz fişekli gençlerin beklediklerini bile bile ölüme gösterdikleri bu kayıtsızlık çelişki sayılmaz mı? Oysa yaşadıkları durumda ölümü hiçe sayan bu davranışlarıydı doğal olan. Ölümden ürkmeleri tuhaf olur, tutumlarıyla çelişkili düşerdi. Sanıldığı kadar önemsenecek bir olay değildi yaşamak. Yaşamak kadar nasıl öleceği de önemliydi kişinin. Ezilerek, horlanarak silik bir ömrü uzatmaktansa, kişiliğinin bayrağını çekerek onurlu bir ölümle ölmeyi seçtikleri için ölüm korkusunu yenmişler, silebilmişlerdi yüreklerinden. Şehit düşmek ya da gazi olarak geri dönme olanağıydı kendilerine sunulan. İkisi de çıktıkları yolculuğu göze almaya değerdi. Ölseler de kalsalar da onurlarının kurtulduğunu duyuyorlardı şimdiden. Ertesi gün Pisoderi Boğazı'nı aşarak Varnos Dağı'nın güney yakasına geçtiler. Dağlar zincirinin ortalama yüksekliği 2000 metreyi bulur o bölgede. Kış her yıl erken gelir bastırır. Geçtikleri yollarda kar diz boyunu buluyordu. Çukur yerlerde adam boyunu aşmıştı. Ağaçların yukarı dallarına konan akbabalar, dağda bayırda kalan koyun beygir ölülerini kolluyorlar, iri kanatlarını açarak havalanıyorlardı aldıkları leş kokularına doğru. Germana'dan yola çıktıktan bir süre sonra 5-10 akbabanın üstlerinden havalanıp 100-150 adım önlerinde ağaçların tepelerine konarak yaklaşmalarını bekleye bekleye yürüyüş kollarının ardına düştüklerinin ayrımına vardılar. İçlerinden birinin düşüp kalmasını, donarak ölmesini kolluyorlardı. Çadırları yoktu. Çapraz olarak omuzlarından geçirip belleri üstünde iki ucundan bağladıkları dürülü beylik birer battaniye vermişlerdi resne kışlasından kendilerine. Molalarda o battaniye altında korunacak, zorda kalırlarsa geceyi o battaniye altında geçireceklerdi. Pisoderi Boğazı'nın kuzeyinde hemen hemen bütün köylerde Arnavutlar çoğunluktaydı. Güney yakasındaysa köyler karışıktı. Kiminde Bulgarlar, Rumlar oluşturuyordu çoğunluğu, kiminde Müslüman Arnavutlarla Türkler. Savaştıkları ulusların köylülerini ürkütmemek için olduğu kadar güvenlik açısından da Müslüman köylerinde konaklamayı, mola vermeyi uygun görüyorlardı. Donma tehlikesine karşı tek battaniyelerine sarılarak karla kaplı, kurtların indiği ormanlarda geçiremezlerdi geceyi. Vernedoğu eteklerinde Perşelevisya vardı tek Müslüman köyü önlerinde. Yürüyüş hızlarına göre ilk günden en az 3 saat daha uzun sürecekti yolculukları. Gün ilerledikçe arkalarına düşen akbabaların sürüsü kalabalıklaşıyordu. Pisoderi Boğazı'nı aştıktan sonra tepelerinden havalanıp az ilerideki ağaçlara konarak yürüyüşlerini izleyen akbabaların sayısı 40-50'yi buldu. Hiç de hoş değildi görüntüleri. Zülfikar Bey bir ara atıyla yanından geçen Niyazi Bey'e bir iki akbaba vurmasına izin verir mi diye sordu. Niyazi Bey, kurşununu ziyan etme dedi, geçti. Yakınındaki Resne köylerinden bir Arnavut, kışkırtma diye karıştı söze. Hayvanlar aç, hep birden saldırırlar gözleri kararırsa. Zülfikar Bey'in yanından hiç ayrılmayan Mecnun Kaptan, vazgeç bey dedi, Yunanlılarla savaşa giderken akbabalarla savaşa tutuşmayalım. Gülüştüler. Gece karanlığında vardılar Perşelevitsya'ya. Geceyi köyün camisinde kahvelerinde geçirdiler. Niyazi Bey'i yüzbaşılarını Perşelevitsiyalılar evlerinde konuk etmek istediler. Niyazi Bey gönüllülerinden ayrılamayacağını söyledi. 29 Ekim günü Vernedoğa eteklerinden güneye inerken yolları üstünde sık sık Yunan ordusundan kaçan Türklerin göç kollarıyla karşılaştılar. Zülfikar Bey bir hafta önce Görce'den Goriçka'ya dönerken yollarda ne gördüyse bir kez daha görüyordu. Ağlayan, analarını babalarını yitiren çocuklar, yitirdikleri çocuklarını arayan, seslenen, dövünen analar, babalar, inleyen yaşlılar. Kime destek verip kimi sırtlayacaklarını şaşırmış genç erkekler, çocuklarını kucaklamış emzikli kadınlar, apar topar yola çıkarken hatıra gelen bir eşek yükü, bazen de sırta vurulan bir çuvala doldurulmuş kırık dökük eşyalarıyla görenlerin yüreklerini ezen bir yoksulluk, kahredici bir can korkusu. Kaylar köylerinden kopmuşlar, Florina köylerine gidiyorlardı karşılaştıkları insanlar. Kayların son iki gün içinde yarı yarıya boşaldığını söylüyorlardı. Bereketli Kaylar topraklarının büyük bölümü üç eski aile arasında bölüşülmüştü. Savaş çıkınca manastırda kiraladıkları evlere taşınmışlardı o aileler. Alasonya'dan, Serfice'den gelen soykırım haberlerinden sonra savaşın ilk günü Türklerle Rumlar arasında sağlanan barış havası bozulmuştu kaylarda. Bizim ordu çekildikçe kime güveneceğini şaşıran halk ilkin korku içinde birkaç saat bocalamış, ardından kararsızlığını yenerek bineğine yüklediği, sırtına vurduğu kadar eşyası, çoluk çocuğuyla yollara düşmüştü. O gün öğleye kadar Sarıgöl'e yaklaştıkları sırada uzaktan gördükleri kaylar yanıyordu. Yer yer alev kolonları, duman bulutları yükseliyordu kasabanın üstünde. Yakınlardan top sesleri geliyor, makineli tüfeklerin trakaları duyuluyordu. Sarıgöl çıkışında kaylardan kaçan bir fırın işçisi çıktı karşılarına. Daha 2 saat öncesine kadar kaçayım mı, kalayım mı diye kararsızlıklar geçirdiğini söyledi. Çalıştığının fırının sahibi Rum'du. Kal demişti, benim yanımda kimse dokunamaz sana. Yunan ordusunun yaklaştığı haberleri geliyordu dünden beri. Bugün ilk Yunan alayı kasabaya girerken kayların azgın Rumları, bu azgın sözü onundu, kaylar beylerinin konaklarını ateşe vermişlerdi. Uzaktan görülen alev kolları, yükselen dumanlar, yanan konakların alevleri dumanlarıydı. Yangınları görünce sadece patronunun sözüne güvenerek kaylarda kalamamış, kaçmıştı o da. Cafer, belediye başkanı duruyor mu diye sordu. Adamın karşılığını beklerken Zülfikar Bey'e bakıyordu. Duruyor. Ona sataşmadılar mı? Rum papazı onun baş dostu. Kim dokunacak ona? Cafer Zülfikar Bey'in yüzümüzün karası dediğini duydu adamın dedikleri arkasından. Adam 20'lerinin ilk yılında gösteriyordu henüz. Sadece boğazından düğümlediği bir un çuvalı vardı elinde. İçinde çamaşırı yorganı olmalıydı. Evcil bir yakınlıkla sokulmuştu yanlarına. Ayrılamıyordu. Daha askere gitmedim. Tüfek almadım elime dedi kendiliğinden. Sözünün gerisini getirmesini beklediklerini görünce bilsem sizinle gelirdim diye ekledi. Yanlarındaki yüzbaşı tüfek tutmasını bilmesen de yardımın olur bize dedi. Aşçının yanına veririz seni. Adam gönüllülerle kaldı. Hürriyetten önce dağa çıkan Mecnun Kaptan'ın bu yöredeki dağlarda gezdiğini, saklandığını bilen Niyazi Bey sık sık kılavuzluğuna başvuruyordu. Sarıgöl çıkışında Mecnun Kaptan'ı, Zülfikar Bey'le arkadaşlarını, Kaylar yöresinin gönüllülerini topladı, haritasını açarak sorular sordu, bilgiler aldı. Mecnun Kaptan, Kaylar'la Nalbantköy arasında kalan Katrova yaylasında mevzilenmelerini öneriyordu. Bölge ağaçlık, yer yer çok eski korularla örtülüydü. Arazi ayrıca engebeliydi. Tanıyanlar göze görünmeden düşmana yaklaşabilirler, yabancıları ise hiç ummadıkları bir yerde çıplaklaşarak açıkta bırakabilirdi. İkindiye doğru Katrova yaylasında bir gürgen korusunun içine dağılarak mevzilendiler. Albay Matropulo'nun komuta ettiği Yunan 5. tümeninin bir alayı girmişti kaylara. Tümenin öbür 2 alayı kayların dışında yedekte bekliyordu. Katrova yaylasının kuzey sınırına komşuydular. Gönüllüler yatsı namazından sonra saldırıya geçtiler. Hiç beklemediği bir saldırıya uğrayan Yunan birlikleri kaylara kadar gerilediler. Kaylar önünde toparlanan birlikler karşı saldırıya geçince gönüllüler koruya kadar çekildiler. Şafakta yenilediler saldırılarını. Gün atarken başlayan çarpışmalar öğleye kadar sürdü. Bu kez Matropula tümeninin tam birlikleriyle çıktı karşılarına. Sayıca olsun, donatımlarıyla olsun gönüllülerden kat kat üstündüler. Onlar ancak 500 kişiyi buluyorlardı. Yunanlılar 6000 kişiydiler. Gönüllülerin saldırısını 1 saat içinde durdurup karşı saldırıya geçtiler, Katrova yaylasına girdiler. Gönüllüler yaşlı gürgenlerin, ak kavakların geniş gövdelerini siper aldılar. Katrova yaylasında bir baştan öbür başa geniş bir cephe oluşturdular. Saldıran Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdiriyorlardı. Dalga dalga gelen Matropula birlikleri karşısında öğleye doğru geri çekilme emri verdi Niyazi Bey. Gerideki ağaçların gövdeleri ardından arkadaşlarının açacağı destek ateşinden yararlanarak geri çekilecekti öndekiler. Çekilenler, geri çekilenlerin en yakın ağacın gerisinde siper alarak ateş açacak, bu kez kendilerini destekleyenler geriye doğru siper aldığı ağaçları değiştireceklerdi. Başarıyla uyguluyorlardı çekilme planını. Yer yer bir kurşun atımı açılmıştı düşmanla araları. Zülfikar Bey güven altında duyuyordu kendini. Bulunduğu ağacın gerisinden fırladı. Çekilmekte oldukça gecikmişti. Gerisindeki ilk ağacın değil de 20 adım gerisinde kalan bir gürgenin arkasına saklanmak için koşuyordu. Tam ağacın gövdesini siper alacağı sırada sol baldırında hızla çekiç indirilmiş gibi bir vuruş duydu. Dizden bir karış aşağıda baldırı yanıyordu. Ağacın gerisinden baktı, 70-80 adım kadar ileride kendisini vuran Yunan erini gördü. Tam o sırada ikinci bir el ateş etti er. Kurşun siper aldığı ağacın gövdesine çarptı, saplandı. Gencecik bir çocuktu. Göz göze geldikleri anda gözünün önünde kalan yüzüyle gülmekle ağlamak arasında karışmıştı yüz çizgileri. Yaptığından ürkmüş gibiydi. Ağaca saplanan kurşunu arkasından mavzerine ikinci bir kurşun sürmesine sıra kalmadan Zülfikar Bey siper aldığı ağacın gerisinden tüfeğini doğrulttu, ateş etti. Çocuk açıktaydı. Kendini yakınındaki ağacın gerisine atmak için fırlamıştı. Ah! Diye haykırarak yana yıkıldı. Tüfeği elinden öbür yana fırladı. O anda sanki ateş eden, çocuğu vuran kendisi değilmiş gibiydi. Hiç düşünmeden doğrultmuştu tüfeğini. Düşünmeden nişan almış, ateş etmişti. Ateş ettiği anda kurulmuş, ayarlanmış bir savaş aygıtı gibiydi o. Sol baldırı dayanılmayacak kadar ağrıyordu. Sadece ağrısını duyuyordu bacağının. Vuran çocuğa hiçbir duygu yoktu içinde. Ne kin ne de düşmanlık, giderek dargınlık bile. Tuhaf bir kaygısızlık içindeydi. Düşünmese de vurduğu gencin kendisi gibi bir savaş aygıtı olduğunun ayrımındaydı içgüdüleriyle. Vurduğu için pişmanlık da duymuyordu. Savaş karşı karşıya getirmişti onları. Karşılıklı olarak şanslarını denemişler, çocuğun payına ölüm düşmüştü. Karşıdan gelen ateş kesilmişti. Yakınlarına baktı. Bütün ağaçların gerileri boştu. En ileride yalnızdı sığındığı ağacın gerisinde. Sağ dizi üstünde doğruldu, ayağa kalkmak istedi. Sol ayağına basamıyordu. O anda ileride solda düşmanın açtığı makineli tüfek ateşinin tarakalarını duydu. O yandan gelecekti düşman. Kaçamayacaktı, dişini sıkması, acısına katlanmaya çalışması boşunaydı. Sol bacağından hayır yoktu. Eliyle yokladı, çizmesinin koncundan dört parmak aşağıdaydı yarası. Kan yitiriyordu. Eli yarasının üstündeyken vurulmadan önce sağında, 20 adım kadar ötesinde Alasonyalı Ekrem Onbaşı'yı görmüştü en son kendilerinden. Gerisindeki ağaca doğru kaçıyordu. Hatırladığı yana baktı, kaçtığını gördüğü yerde Ekrem Onbaşı'nın tüfeği elinde sırt üstü düşüp kaldığını gördü. Adını seslendi, karşılık alamadı. Kendisini vuran çocuk vurmuştu onu da. İniltisini olsun duyamıyordu. Talihsiz Ekrem Onbaşı. Çok değil, 10 gün yaşamıştı karısıyla çocuklarının arkasından. Alasonya'dan Deskati'ye kaçarken canını bağışlayan ölüm, Nalbantköy'de geri almıştı bağışını. Nalbantköy, Çalcıların yarım saat ötesindeydi yürüyerek. 5 yıl önce Çalcılara gelin giden ablasının köyüne. Uğrayabilse ablasını bulur muydu, kim bilir? Ekrem Onbaşı bir de o. İkisi de gecikmişlerdi geri çekilmekte. İkisi de arkadaşlarının güven altında geri çekilmeler için kalabileceklerinden daha uzun kalmışlardı tuttukları ağaçların gerisinde. Ekrem Onbaşı ölmüş, kendi yaralanmıştı işte. Sesini duyan, yardımına gelen yoktu. En güvendiği dostları Cafer, Kasım, Mümin Pehlivan, Mecnun Kaptan dağılmışlar, kendisinden habersizdiler. İleriden gelen makineli sesleri yaklaşıyordu. Nereden sızmıştı o gencecik er yakınlarına? Sırası mıydı şimdi bunu düşünüp aramanın? Ne olacaktı olduğu yerde bu tutmayan bacakla kalırsa? Mavzerini koltuk değneği gibi kullansa? Evet, tek çare oydu. Namlusunu yere dayayarak destek alsa, namlu çamura saplanır kalırdı. Başından kalpağını çıkardı. Namlunun üstüne sardı, bağladı mendiliyle. Dipçiğini yere dayayarak doğruldu, kalpağını sardığı namlusunu sol koltuğu altına aldı. Sağ bacağı üstünde sekerek 4-5 adım atmıştı ki tüfeğinin dipçiği buz tutan yerde kaydı. Düştüğü yere yıkıldı. Yarasından akan kanın izleri kalmıştı karın üstünde gerisinde. Çizmesinin altında akan kanın ayak bileğine kadar indiğini duyuyordu derisinde. Yaklaştığı ağacın gerisine kadar sürünmeyi denedi bu kez. Ağacın bir adım yakınındaydı. Nasıl oldu anlayamadı. 40 adım ötesinde atı üstünde tırısla geçen Niyazi Bey'i gördü. Cephelerini denetliyordu. Daha az önce kaçamaz da olduğu yerde kalırsa düşman süngüleriyle delik deşik olarak can vermektense ele geçmeden önce tabancasını şakağına dayayıp tetiği çekmeyi aklından geçiriyordu. Birden umutlanarak seslendi. Niyazi Bey! Ne de olsa kışla eğitimi görmemişti. Silah arkadaşı gibi görüyordu binbaşı Niyazi Bey'i. Niyazi Bey sesini duymuştu. Atının başını ona doğru döndürdü. Kenterli yanına geldi. Zülfikar sen misin? Yaralandım Niyazi Bey. Sol ayağıma basamıyorum. Niyazi Bey ne yapacağını kestiremiyordu. Zülfikar'ın başı açıktı. Kalpağını tüfeğinin namlusu ucuna sararak bağladığını gördü. tüfeğini koltuk deliğine yaparak kaçmaya çalıştığını anladı. Beni buralarda süngülemelerine bırakma. Zülfikar'ın dediği daha uzun düşünmesine gerek bırakmamıştı. Atından indi. Sen bin. Koluna girdi, sağ ayağı üstünde doğrulmasına yardım etti Zülfikar'ın. Tüfeğini sol elinden bırakmıyordu Zülfikar. Tüfeğini bana ver. Zülfikar'ın elinden tüfeğini aldı. İki eliyle eğerin kaşlarına sarılan Zülfikar sağ ayağı üstünde sıçradı, kendini eğere çekti. Sol ayağından yara kan sıza sıza sağ bacağını eğerin üstünden aşırdı. Ata binip doğruldu. Niyazi Bey'in elinden tüfeğini aldı. Niyazi Bey, sağlık erleri sağda solda yaralıları topluyor. Çabuk ol dedi. Atı tırısa kaldırdı Zülfikar. Niyazi Bey yanı sıra koşuyordu. 200-300 adım geride sedyecilerle karşılaştılar. Zülfikar Bey atın üstünden yıkılır gibi iki sedyecinin kollarına bıraktı kendini. Sedyeye uzatıldığı sırada yaralı bacağının çizmesinden kan taşıyordu. Gözleri kararıyor, başı üstünde gökyüzü, bulutlar, ağaç dalları sedyesini kuşatan Niyazi Bey'in sedyecilerin sakallı bıyıklı yüzleriyle karışıyor, alt üst oluyordu. Niyazi Bey'e teşekkür etmek için kendini zorluyor, ne diyeceğini bulamıyordu bir türlü. İlk konuşan Niyazi Bey oldu. Şükür kurtuldun. Gözleri nemlenecek kadar duygulanmıştı. Niyazi Bey'in yakınındaki elini kavradı. Hakkını ödeyemem. Rahat bırak kendini. İyileşince yine birlikte dövüşeceğiz. Gülümsedi. Az önce vurulup düştüğü yerin yakınlarından tüfek sesleri geliyordu. Hadi ben oyalanmayayım. Niyazi Bey'in omzunu okşadığını duydu. Güle güle. Zor açık tutabildiği göz kapakları aralığından Niyazi Bey'in atına bindiğini, silinir gibi buğulanarak uzaklaştığını gördü. Belli belirsiz bir dua mırıldandı talihinin açık olması, Tanrı'nın Niyazi Bey'i koruması için. Sedye sanki altından çekiliyordu. Nerede sona ereceği görünmeyen bir boşluğun dibine doğru hızla kaydığını duydu, bayıldı. Zülfikar Bey'in kendine gelirken ilk duyduğu baldırındaki yaranın sızısı oldu. Ağır bir yük binmişti bacağının üstüne. Baygınlıkla uyku arasında hiç hatırlamadığı 18 saat geçirmişti. Bayıldığı sırada nasıl uzandığı sedyeye gittikçe derinleşen bir uçurumun dibine düşer gibi duymuşsa kendini, şimdi de düştüğü boşluktan görünmez eller üstünde ışığa yeryüzüne dönüyordu. İlkin neler olduğunu anlayamadığı sesler geldi kulağına. Seslerin ardından gün ışığıyla aydınlanan bir odada, yere serili ot bir minderin üstünde ayrımına vardı yattığının. Vurulduğunu hatırladı. Ağrıyan bacağını eliyle yokladı. Dizinin bir karış üstünden ayak bileğine kadar alçıya alındığını anladı. Sağında yumuşak bir ses, "Geçmiş olsun," dedi. Başını çevirdi, bir adım ötede kendi yattığı gibi ot bir minder üstünde bağdaş kurmuş oturan, başı sarılı, alçıya alınan sol kolu boynuna askıya alınmış bir yaralı gördü. "Eksik olma kardeş, geldin geleli uyudun." Sadece başıyla doğrulayarak karşılık verdi. Karşı duvarın dibinde yatan iki yaralı daha vardı. Kendi ayak ucuna düşen sürekli inliyordu. Bir köy evinin giriş katında bir odada yatıyorlardı. Oda kapısı içinde duran bir sağlık eri kendisine bakıyordu. Dışarıya doğru, "Muharrem, doktora haber ver, yaralı uyandı," dediğini duydu. Az sonra resmeden yola çıkarken tanıdığı genç yüzbaşı doktor yanındaydı. "Nasılsın bakalım Zülfikar Bey?" "İyiyim doktor." "Ağrıyı duyuyor musun?" "Biraz." Doktor gülümsedi. "Pek biraz değildir ama senin biraz demen iyi." Resne'de ilk karşılaşmalarında kanı ısınmıştı doktora. Ağırbaşlı, sevecen bir gençti. Hatırladı, Şahap'tı adı. Teşekkürünü duyduğu yakınlığı belirtmek için adını söylemek geldi içinden. "Haklısın Şahap Bey." Yüzbaşı Şahap alnını tuttu, sağ elinin bileğini eline aldı, nabzını saydı. Kulaklığıyla kalbini dinledi. Kulaklarını çekip çıkarırken, "Her şey yolunda," dedi. "Ateşin yok, nabız düzgün. Çok sağlam bir yapın var. Epey kan yitirdin ama çabuk düzeleceksin. Kendine iyi bakarsan 100 yaşına kadar da yaşarsın." Doktor gülümsüyordu. Zülfikar Bey de sadece gülümsemekle karşılık verdi bu kez. "Dün getirdiklerinde kendinde değildin. Kurşun baldır damarını koparmış. Kaval kemiğine saplanmış kalmış. Allah'tan çizmenin derisi sert. Pantolonun dokusu sıkı, kalın. Kesmiş kurşunun hızını. Damarı birleştirdim, kurşunu çıkardım. Kaval kemiğini iki yerden perçinledik. Kurşun yeri alçılanmadı. Sargıyla dışarıdan sardık. El sürme. Bir haftada kapanır. Kaç yaşındasın? 22. Bir hafta sonra bastonla yürürsün. 3 hafta sonra alçıdan çıkarırız, bastonu atar, 1 ay sonra da koşarsın. Hiç korkma, bacağın eskisinden sağlam olacak. Eksik olma Şahap Bey. Karnın aç mı? Açlığını düşünmesine sıra kalmamıştı henüz. Doktor hatırlatınca duydu. İyice acıkmıştı. Başıyla olumlu karşılık verdi. Süt getirecekler sana.